Efendim Merkez İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkam Radyo'da yeni bir programda sizlerle tekrar birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda, yanımızda aynı zamanda psikolojik danışman ve kurumsal yönetim danışmanı, yardımcı doçent doktor Turgay Şirin hocam var. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, sefalar bulduk, sağ olun.
Eyvallah. Güzel tebessüm eden yüzünüzü görünce hakikaten pozitif başlıyoruz bizler de programa.
Teşekkür ederim. Aynı şekilde ben de öyleyim. Sağ olun.
Bilmukabele. Evet hocam, geçen hafta bizim geleneğimizde, bizim medeniyetimizde merkez insan modellerinde kişilik tiplemelerine değinmiştik. Bu konuyu işlemiştik. Bir giriş yapmıştık. Devam edeceğiz diye de eklemiştik. Şimdi buradan devam edelim dilerseniz, ama nereden, hangi konulara değineceğiz? Topu size atayım burada.
Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm dinleyicilerimize buradan yeniden selamlar olsun, saygılar olsun diyorum. Geçen de programımızda insan tanıma sistemlerinde bizim medeniyetimizde var olan kadim geleneğimizden bugüne gelen zenginliklerimizden biriyle insanlarımızı, dinleyicilerimizi tanıştırmıştık. Evet. O da insan tanıma teknikleri içerisinde, kişilik tipolojileri içerisinde bugün dünyada da önemli bir yer tutan, Amerika'daki birçok üniversitede okutulan, hatta bahsetmiştik işte FBI ve benzeri, evet, yerlerde de kullanılan bir insan tanıma sisteminden, Enneagram modelinden ve bu modelin bizcesi olan Sufi Enneagram modeli, yani merkez insan modeli dediğimiz Sufi Enneagram modelinden bahsetmiştik. Giriş yapmıştık daha doğrusu.
Evet, evet.
Bugün de bu sistem nasıl oluyor? Kendimizi ve başkalarını tanıma noktasında bize nasıl yardımcı olabilir? Ve hangi zeminler üzerine oturuyor? Onu konuşacağız ve bu minval üzere de merkezler konusunu bugün konuşacağız. Yani insan kişiliğini oluşturan, bizde var olduğunu bildiğimiz ve sistemde de Enneagram, Sufi Enneagram modeli de bunu, evet, kendisine merkez alıyor. Var olan ruhsal merkezlerden bahsedeceğiz ve bu merkezlerin oluşturduğu kişilik tiplerinden bugün bahsedeceğiz. Ve ben eminim ki dinleyicilerimiz de burada, hı hı, kendi kişilik tiplerini de bulma noktasında faydalı bir takım bilgilere kavuşacaklardır diye
muhakkak
düşünüyorum.
Evet. Bu arada hemen bir eklemek istiyorum. Eğer Turgay hocama bu konularda sormak istediğin sorular olursa değerli dinleyicilerimiz, merkezinsan@erkamradyo.com internet adresinden mail atabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Tekrar edelim, merkezinsan@erkamradyo.com e-posta adresinden sorularınızda katkıda bulunabilirsiniz programımıza. Evet hocam.
Teşekkür ederim. Hakikaten şeyleri de bekliyoruz, yani değerlendirmeleri, hı hı, soruları bekliyoruz. Onlar bizim için aynı zamanda ufuk açıcı nitelikte de oluyorlar. Bu programda eminim gerçekten dinleyenler hem kendileriyle ilgili hem de, evet, sevdikleri veya ilgi duydukları, iletişimde bulundukları insanlarla ilgili, işte eşleri, çocukları, iş yerindeki arkadaşları ve benzeri insanların da kişilik tiplerini anlama noktasında bizimle beraber bir yolculuğa çıkacaklar.
Evet.
O yüzden çok olumlu tepkiler de alıyoruz. İnşallah bu olumlu tepkiler devam eder. Bu katkıya devam etmek açısından, hı hı, bugün merkezlerden bahsedeceğiz. Merkez ne demek? Bunlardan bahsedeceğiz. Sufi Enneagram modeli veya bizim verdiğimiz isimle MIM modeli, merkez insan modeli, kişilik tiplerinin insanlarda var olan bir takım merkezler etrafında oluştuğunu varsayar. Evet. Bu merkezler tasavvuf geleneğinde hepimizin yakından bildiği akıl, kalp ve nefis merkezleridir. Buna göre insanlar doğuştan bu üç merkezle doğarlar.
Evet.
Bu üç merkezden birisi baskın doğar, diğeri yardımcı doğar, diğeri çekinik doğar.
Evet.
Bu üç merkez insanın kişilik örüntüsünü oluşturur. Bu merkezlerin oranlarına göre de kişinin kişilik rengi ve yönü belli olur. Burada temel varsayım, baskın olan merkezin kişiliğin yönünü ve rengini belirlediği varsayımıdır. Buna göre bu üç merkezden herhangi birisi baskın doğan tabii herkeste biri baskın veya aşağı yukarı birbirine denk olabilir. Yani burada neredeyse sonsuz bir varyasyon söz konusu. Bunları iç içe geçmiş halkalar gibi düşünürsek, yan yana dizilmiş soldan sağa doğru, en solda büyük halka, onun yanında biraz küçük, onun yanında biraz küçük, bu üç halka olduğunu düşünün. Bu halkaların büyüklükleri bir nokta değişse, yani milim değişse, kişilik tipi değişir gibi düşünün. Neredeyse evet, sonsuz bir varyasyon var. Çünkü zaten yaratıcının, yüce Rabbimizin sanatında neredeyse birbirine benzer bir şey yok, kar taneleri gibi. Ama insanların %60 aşağı yukarı ortak bir yanı olduğunu düşünürsek, insan olmaktan kaynaklı kişilik tipolojilerinin genel olarak buradan hareket ettiğini biliyoruz. Ama Sufi Enneagram neredeyse bu insanların gizil kısımlarına da girer. %40'lık kalan kısmı da ihata eder. Böyle bir evet, birikimden bahsediyoruz. Köken itibariyle de geçtiğimiz programda da biraz bahsettim ama ta Keldanilere, Babil'e dayanan, hı hı, bir geçmişe dayalı bir sistem bu. Ve bugün de dediğim gibi modern psikolojiyle harmanlanmış bir şekilde dünyada çok rağbet gören ve çok popüler bir insan tanıma veya kişilik tipolojisi. Bunun da kökenleri kendi kitaplarında ve sitelerinde de anlattıkları üzere Sufizm olarak onlar da belirtiyorlar. Orijinal halini vermiş, bugünkü halini vermiş sistem gene İslam tasavvufudur. Biz de dinleyicilerimizi bununla tanıştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu benim için çok önemli bir şey çünkü hayatımı buna adadım ve evet, yıllarca bu işle iştigal ettim ve bugün de elhamdülillah bunu insanlara duyurma fırsatımız oldu. Sizler sayesinde teşekkür ediyorum bir kere daha. Buna göre gene arada bir geleneğimize de atıf yaparak, hı hı, çünkü bizim bir farkımız var. Yani Batı Enneagramı bizden çok daha farklı. Çünkü orada biraz daha Hristiyan teolojisiyle birleştirilmiş bir Enneagram modelinden, hı hı, söz ediyoruz. Biz ise bunun onların tabiriyle traditional Enneagram veya Sufi Enneagram modelini tekrar duyuruyoruz. Bu aslında Enneagram'ın orijinal haline dönüşü. Evet. Dönüşünü de sembolize eder bizim açımızdan ve onlar açısından da böyle. O yüzden bol bol tasavvuf geleneğine ve Sufizm geleneğine de atıfta bulunarak bunu dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Burada bizim geleneğimize göre de insanların ruhsal üç merkezi, ruhun üç şubesi vardır. Gazali öyle söyler mesela. Bunlar akıl, kalp ve nefis, evet, merkezleri. Bu merkezler insanda bir takım etkilere sebep olur. Bugün Sufi Enneagram veya günümüz Enneagramı bu merkezlere fiziksel, duygusal ve zihinsel merkezler der. Bunlar aslında tasavvuftaki bizim akıl, kalp ve nefs merkezlerine, evet, denk gelir. Bu merkezler kişiliğin ana üç rengini belirler dediğim gibi ve birisi baskın olursa kişi, evet, de o renkle isimlendirilir. Yani bu şekilde şöyle düşünürsek, diyelim ki üç merkez fiziksel, duygusal ve zihinsel üç merkez, evet, olsun. Bu üç merkezden diyelim ki fiziksel merkezi baskın doğdu kişi. O zaman biz ona genel olarak fiziksel merkezi baskın kişilik tipi veya, hı hı, daha kısa ismiyle fiziksel kişilik tipi deriz.
Evet. Baskın olan özellik adı da aynı zamanda, evet, vermiş oluyor.
Doğru. Buradan hareketle o zaman 3 ana kişilik motifi buradan tanımlamamız mümkündür.
Evet.
Ama bu şu demek değildir. Mesela fiziksel kişilik tipi dediğimizde bu duygusal ve zihinsel kişilik tipleri yoktur anlamına da gelmez.
Evet.
Aslında üçü de her insanda vardır. Ama biri baskın olduğu için biz onunla isimlendiriyoruz. O zaman bu merkezler nedir, ne işe yarar? Hı-hı. Özellikleri nedir? Önce onu bahsedip daha sonra da bu üç kişilik tipolojisinin özelliklerini anlatacağız bugün dinleyicilerimize. Onlar da belki burada acaba ben hangisine giriyorum, evet, diye düşünecekler ve belki kendileriyle yüzleşmeleri ve onlara bir ayna tutma noktasında da bir fayda sağlamış olabiliriz.
Evet.
Fiziksel merkez insandaki hareket merkezini temsil eder. Bu eskilerin tabiriyle kuvve-i muharrike dedikleri, yani kuvve potansiyeldir. Ve gene bu merkez aynı zamanda kuvve-i gadabiyeyi de, yani öfkeyi de kendi bünyesinde barındıran bir merkezdir. Yani fiziksel merkezi baskın olan insanlar önce harekete geç sonra düşün diyen hareket merkezli insanlardır. Bu insanların her birinin, tabii burada bütün insanlar için geçerli, merkezlerin dizilimine ve ebatlarına göre kişiliklerin de renkleri koyudan açığa doğru değişecektir. Yani fiziksel merkezinin yanında hemen duygusal bir merkez, sonra da zihinsel bir merkez geliyorsa, bu kişi fiziksel, duygusal ve zihinsel bir özellik gösterecek. Ama fiziksel merkezin yanında duygusal değil de zihinsel bir merkez sıralanmışsa, yani DNA sarmalı gibi bu, o zaman daha farklı bir örüntü doğacak. Yani işte ben hep mavi renk üzerinde örnek veriyorum. Efendim işte gökyüzü mavisi de bir mavi. Lacivert de bir mavi. Açık mavi de bir mavi. Turkuaz da mavi yeşil arası bir renk.
Evet.
Yani hepsi mavi ama aslında mavi olmak noktasında biz onları topluyoruz da. Ton farklılıkları sebebiyle aslında fiziksel olarak bambaşka renkler. Fakat mavi ortak noktasında topluyoruz. Burada da biz insanları fiziksel, duygusal ve zihinsel olmak üzere 3 ana renkte toplayabiliriz. Ama Sufi Enneagram modeli temelde 3 kişilik merkezi üzerine konumlandırılıyor ancak ilk etapta 9 kişilik motifi, daha sonra 99 farklı kişilik motifini ana renk olarak burada söyleyebiliriz. Tanımlıyor ki bu da Allah-u Teala'nın 99 güzel ismi Esma-ül Hüsna'ya tekabül ediyor.
Evet.
Gene bu kişilik tiplerinin de kendi arasında sürekli stres ve rahat durumlarda gidiş gelişleri söz konusu. Yani sürekli hareket eden bir sistemdir bu. Çok aktif, hareketli bir sistem. Zaten sembol olarak da bir çember etrafına dizilmiş 9 farklı nokta. Bu noktaların da kendi arasında ok işaretleriyle birleştirilmiş. O birleştirmelerin de bir felsefesi var bizim geleneğimizde. İşte işrak felsefesi, feyiz nazariyesi, sudur nazariyesi gibi kadim İslam felsefesi ekolleriyle de ilişkili. Yani Allah-u Teala'nın yaratış özellikleri, yaratıcıyla yaratılan arasındaki, yani Allah ile mahlukat arasındaki ilişkiyi irdeleyen bu felsefe akımlarıyla ilişkili kadim bir felsefesi var Sufi Enneagram'ın. Bir matematiği var kendi içerisinde. Her bir kişilik tipinin diğeriyle olan ilişkisinin bir matematiği var. Sebebi var. Ve bu sebep neredeyse hiç hata vermeden, falso vermeden devam ediyor. Bu ok işaretlerini takip eden kişi kendi aynı zamanda gelişim haritasını da bulmuş oluyor. Yani bir kişisel gelişim haritası da sunmuş oluyor kişiye. Bir buna tasavvufta ne diyoruz? İşte seyri süluk, gelişim yolculuğu.
Evet.
Araştırmalarıma göre birçok tasavvufi tarikat yol demek biliyorsunuz. Tarik yol. Enneagramın, yani Sufi Enneagramı değişik şekillerde kullanmışlar.
Evet.
Zaten bu aralar bu kitap üzerinde de çalışıyorum. Bunun kitabını da inşallah artık yayınlama vazifesi üzerimize düştü. Çünkü biz yazmayınca başkaları bu sefer başka türlü dolduruyor. Ben o yaklaşık 20 senedir bu sistemle uğraşıyorum. Hiç yazmaktan imtina etmiştik. Çünkü eskiler bu işi pek yazmamışlardı.
Hı hı.
Sözlü şifayı gelenekle aktarmışlar. Ama yaptığımız istişarelerde bunu biz doldurmasak Hristiyan teolojisi dolduracak diye bu sefer en azından insanımızın bilmesi gereken kısımlarını yazmaya karar verdik. İnsanlara faydalı olduğunu gördük çünkü. Çünkü ilmi nafi budur, gerçek faydalı ilim. Yani çocuğunu yetiştirirken karı koca arasındaki ilişkilerde, iş yerinde arkadaşlarımız olan ilişkilerde,
öğretmen öğrenci ilişkisi.
Aynen öyle, öğretmen öğrenci ilişkisinde her yerde kullanabileceğimiz faydalı bir bilgi. Çünkü insan olan her yerde bu bilgiyi kullanabilir insanlarımız. O yüzden bizim geleneğimizde buluşturulmuş halini, Sufi Enneagram ve MIM modelini inşallah yayınlama fırsatımız da olacak. Buradan ilgisi olacak ve hep soruyorlar çünkü bana. Yani hocam ne zaman diye. Onu takip etmelerini buradan da tavsiye etmiş olalım.
Evet, bunun müjdesini vermiş olalım.
İnşallah. Şimdi burada Merkezler 3 merkez üzerine dediğim gibi o toplanıyor ama 9 ana kişilik tipi ve buradan da 99 ana kişilik motifini MIM modeli tanımlamış oluyor.
Evet.
Bunu da buradan hani bunu şunun için anlattım. Yani bu 3 merkez çok az gibi insanlara gelebilir. Ya 3 ana kişilik motifi mi var acaba falan? Değil. Tabii ki parmak izi kadar insanları neredeyse her parmak izi farklı olduğu gibi insanların da kişilik tipleri birbirinden farklılık gösterir. Ama dediğim gibi demin mavi örneğinde verdiğim gibi ortak noktada toplama şansımız olabilir. O yüzden temelde dinleyicilerimizin ilk önce bilmesi gereken husus 3 ana merkez olduğu ve bu 3 ana merkez etrafında 3 kişilik motifinin tanımlandığı. Burada bu merkezleri fiziksel, duygusal ve zihinsel kişilik merkezleri ve kişilik tipleri olarak buradan söyleyebiliriz. İlk önce de fizikselleri anlatmak istiyoruz. Neden? Çünkü Türk toplumu genel itibariyle fiziksel bir toplum. Yani evet. Ne demek fiziksel? Şu demek. Veya hani Osmanlıca tabirle bazıları bu sel eklerinden hoşlanmıyorlar. Hani fiziki diyelim. Fiziki. Veya işte muharriki diyelim veya muharrik diyebiliriz. Yani kuvve-i muharrikesi baskın tabir edebiliriz. Bu fiziksel insanlar genel itibariyle önce harekete geç, sonra düşün eğilimindedir. Yani hareket merkezli insanlardır. Ve baskın duyguları da öfke duygularıdır. Fizikseller mücadeleye yatkın ve sürekli harekete geçmeye hazır ve bir mücadele algısı yüksek kişilik motifleridir. Evet. Haksızlık, adaletsizlik gibi kavramlara son derece hassastırlar. En ufak bir şeyde hemen mücadeleye ve savaşa hazır bir yapı gösterirler.
Aynı zamanda liderliği baskın insanlar.
Bravo.
Değil mi bunlar?
Genel itibariyle fizikseller liderlik özellikleri baskın bir motiftir. Ve sonuç odaklıdırlar.
Evet.
Sürecin kendisinden ziyade sonuca odaklanırlar.
Evet.
Ve harekete geçtikten sonra çoğu zaman da hani sonucunu planlayarak, düşünerek de çok zaman hareket etmeyebilirler. Hatta bizde malum bir meşhur bir dizi var. Orada öyle bir söz vardı. Sonunu düşünen kahraman olamaz
evet,
diye.
Evet.
Bu tam bir fiziksel sözüdür. Fizikseller için evet, hayır şeklinde bir düşünce yapısı vardır. Yani ortası yoktur. Örneğin size bir şey söyledi bir fiziksel. Dedi ki ya işte bu akşam halı sahada maç yapmak istiyoruz. Gelmek ister misin? Siz de dediniz ki bir düşüneyim. Tamam, gelmiyorsun sen der. Gider başka bir yere başka bir şey yapar. Yani bir düşüneyim tarzı şeyler. Hani tamam, gelmiyorsun. Yani evet ya da hayırdır fiziksel için.
Evet, netlik önemli.
Nettir. Evet, evet. Çok nettir. Hızlı karar verirler. Doğru veya yanlış, hızlı karar verirler. Bu onların hem güçlü hem zayıf özellikleridir. Zaten burada sayacağımız birçok özellik aslında bu kişilik tiplerinin hem güçlü hem de zayıf yönleridir. Çünkü evet, insanların güçlü yönleri bazen onların en zayıf yönleri de olabilir.
Evet. Dilerseniz biraz örnekten gidelim. Günümüzde bu tip şudur diyebileceğimiz kimler var hocam?
Kesinlikle. Zaten örneklendirerek mutlaka gitmemiz lazım. Şöyle söyleyeyim. Mesela fiziksel motif açısından baktığımızda bu motifteki insanlara en güzel örnek mesela bizim kadim geleneğimizde Hazreti Ömer'dir mesela.
Evet.
Hazreti Ömer bir fizikseldir. Hatta Hazreti Ömer'in hayat hikayesine baktığınız zaman tam bir fiziksel hayat hikayesi görürsünüz. Yani fiziksellerde sonuç odaklı ve net gittikleri için çok fazla teoriden hoşlanmaz fizikseller. Mücadeleye ve yüzleşmeye yatkındır. Cesaret genel olarak üzerlerindedir. Tabii her kişilik motifinin şu anda biz ortalama seviyelerini anlatıyoruz. Bir de hani düşük seviye ve yüksek seviye de var. Ne demek bunlar? Kur'an-ı Kerim'de esfeli safiliğin diye bahsedilen aşağılardan aşağıya doğru giden ruhlar, nefisler var. Bir de alayilliğin yükseklere doğru çıkanlar var. Yani bunu en aşağı noktadan kemalat noktasına doğru giden bir skala gibi düşünebiliriz. Bu da tabii tasavvuf geleneği nedir? 7 nefis mertebesi. Yani her bir kişilik tipinin 7 tane seviyesi olduğunu düşünebiliriz buradan.
Evet.
Yani sadece bu varyasyonları bile saysak 3x7 21 tane kişilik varyasyonunu, hı-hı, burada saymamız lazım. Ama ben genelde ortalama ve sağlıklılardan bahsedeceğim.
Evet.
Sağlıksız seviyelerine de arada bir değineceğim.
Hı-hı. Evet.
Fiziksellerin ortalama ve üst seviyelerin, işte Hazreti Ömer buna aslında güzel bir örnektir. En aşağı seviyedeyken, yani tasavvufi tabirle nefsi emmare seviyesindeyken, birinci seviye.
Evet.
Çünkü Kur'an-ı Kerim innen nefsele emmaretun bi su'i, muhakkak ki nefis insana kötülüğü emreder diyor. Peki nefis herkese acaba aynı şekilde mi kötülüğü emreder? Hayır. İşte fiziksele farklı, duygusala farklı ve zihinsele farklı şekilde yaklaşır. Farklı şekilde vesvese verir. Fiziksel bir insana eğer o kişi kendini geliştirmediyse, yani kötü bir hayat yaşadıysa, nefsi emmare mertebesindeyse, nefsi ona Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle kötülük emredecek. Ama nasıl, evet, emredecek? İşte fiziksele şöyle emrediyor. Diyor ki buranın kralı sen olmalısın. Efendim sana nasıl yan bakar? Yani nefsi emmare mertebesinde bulunan bir fiziksel kişilik tipine sahip bir insan, yan baktın diye adam öldürebilir.
Evet.
Yani bu onların bir ciddi derecede zafiyeti.
Zaaflar, evet.
Yani mücadele, işte kavga, gürültü, efendim bundan yıllar evvel bir Beşiktaş stadında bir taraftar, genç bir taraftar bıçaklanmıştı.
Evet.
Zannediyorum 3 sene 4 sene oldu.
Yakın bir zamanda.
Yakın, evet, bir zamandaydı. Bıçaklayan taraftara sordular, neden bıçakladın? Yan baktı diye bıçakladım.
Evet.
Şimdi bu duyuyorsunuz işte yan baktı kavgaları, yol kavgaları filan. Yani toplumda ne yazık ki böyle bir sıkıntı da mevcut şu anda.
Evet.
Buna yatkın, en yatkın kişilik motifi, fiziksel kişilik motifinin nefse emmare seviyesidir.
Evet.
Bu seviyede sen bana yan baktın diye adam öldürülebilir. Bu tipler sağlıksızdır. Nefis de onu emreder. Ama birazdan bahsedeceğiz. Mesela bir zihinsel bir insana, yani onlar önce düşün sonra harekete geç diyen tam tersi motiflerdir. Planlı, programlı ve hikmeti arayan insanlardır.
Hı hı.
Ona mesela nefse emmare sen buranın kralı olmalısın deyince hiçbir işe yaramaz.
Evet, farklı sufleler verir.
Evet, farklı vesveseler vermesi lazım.
Evet.
Çünkü onda farklı, hı hı, vesvese veriyor. İşte Hazreti Ömer'in hayat hikayesinde bunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Hazreti Ömer diyor ki ben bir şeyi hatırlayınca ağlarım, bir şeyi hatırlayınca gülerim.
Evet.
Efendim kız çocuğumu diri diri toprağa gömdüm. Haykırışları ve çırpınışları halen gözümdedir. Bunu yaptığımı hatırlayınca oturup ağlarım diyor. Gerçekten bir baba için çok acı bir şey.
Evet.
Cehaletin böylesi. İşte İslam'ın nasıl bir aydınlık dini olduğunu, nasıl bir merhamet dini olduğunu ve kıyamete kadar nasıl yaşayacağının güzel bir örneğidir. Rabbim topraklarımızdan, üstümüzden İslam nimetini kaldırmasın. Buradan, evet, da dua etmiş olalım. Sonra diyor ki biz diyor helvadan put yapardık. O puta tapınırdık ilah diye.
Evet.
Sonra acıkınca da onu oturur yerdik. Bu aklıma gelince de gülerim diyor.
Evet.
Şimdi kız çocuğunu diri diri gömen Hazreti Ömer halife olduğunda, yani seyri sülük aslında halifelik bir devlet makamı ama,
hı hı,
aynı zamanda Hazreti Ömer tabi İslam'dan sonra cennetle müjdelenen sahabeler arasında aynı şekilde gene, yani bir Hazreti Ömer olduktan sonra insanı kamil noktasına, yani nefsi kamile,
hı hı,
noktasına çıktığı zaman seyri sülük açısından düşündüğümüzde kamil bir insan olduğunda aslında fıtratı gene yerinde duruyor. Çok önemli. Gene kuvve-i gadabiyesi baskın, öfkesi baskın. Gene en ufak bir şeyde hemen kılıcına sarılabiliyor. Ama ya Ömer onunla ilgili şöyle bir ayet var dendiğinde hemen duruyor. Adaletle hükmediyor. Ve işte en zayıfı ezebilecek kadar gaddar olan, işte insanlar bana ne der, kız çocuğu sahibi olamam ben filan gibi düşünün. O seviyeden Efendim Fırat'ın Dicle'nin kenarında bir kurt kapsa koyunu Allahu Azimüşşan sorar ondan, Hazreti sorar Ömer'den onu.
Onu evet.
Meşhur sözü. Yani bir koyunu bile benden sorar adaletsizlik olursa diyen bir Hazreti Ömer haline geliyor. Ama yapı aslında gelişiyor. Her gelişim bir değişimdir. Ama her değişim bir gelişim değildir. Tersine bir değişim de olabilir. İşte düşünün, Hazreti Peygamber'i tek başına öldürmeye giden Hazreti Ömer. Giderken kardeşiyle yaşadığı hadise sonucu Müslüman olması. Bütün bunlar onun cesaretle atılım tarafını gösteriyor. O yüzden fiziksellerde şöyle bir anlayış vardır. Harbi ol ciğerimiye, mert ol, dobra ol. Bir de bükemediğim bileği öp anlayışı var.
Kendileri de öyledir zaten.
Kendileri de öyledir.
Evet, evet. Ve böyle olunmasını da isterler.
Olunmasını isterler. O yüzden fizikseller genel itibariyle söylediklerini sakınmazlar.
Evet.
Yani hoşuna gitmemiş olduğunda hemen bunu söyler. Kardeşim bu olmamış, bu nedir yahu falan filan diye. Hı hı. Mesela bu bizim geleneksel gölge oyunlarımızdaki hacivat karakteri fiziksel motifin o dönemdeki biraz mizahi olarak ele alınış halidir.
Evet.
Yani oradaki hacivat genelde kaba hareketleriyle şey yapar. Pardon, özür dilerim. Karagöz kaba hareketleriyle bunu yapar.
Hı hı.
Hacivat ise daha nazik, daha kibar davranır. Hacivat da burada özellikle duygusal kişilik motifini temsil eder bizim geleneğimizde. Karagöz ise fiziksel kişilik motifinin mizahi halidir.
Evet. Hocam buraya bir virgül koyalım. Sözünüzü balla kesip.
Aradan sonra da fiziksel kişilik motifine günümüzden örnekler vereceğiz.
Evet, merakla bekliyor şu anda dinleyicilerimiz umarım. Değerli dinleyiciler, yardımcı doçent doktor Turgay Şirin hocamla sohbete devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından. Erkam Radyo'da Merkez İnsan programında tekrar birlikteyiz değerli dinleyiciler. Psikolojik danışman ve kurumsal yönetim danışmanı yardımcı doçent doktor Turgay Şirin hocamla programımıza devam ediyoruz. Hocam az önce fiziksel tiplere örnekler veriyorduk ve günümüzden bir örnek vereceğinizi söylemiştiniz. Herhalde birçok kişinin aklına gelen bir isim vardır. Bakalım aynı isim mi? Devam edelim, buyurun.
Doğru. Fiziksel kişilik motifleri ne en meşhur örneklerden birisi Cumhurbaşkanımızdır.
Evet.
Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan da fiziksel bir kişilik motifidir. Özelliklerin tümünü taşımaktadır. Fizikseller zaten Türk toplumu açısından da yaygın bir motiftir.
Evet.
Benim şahsi araştırmalarımda da şu ana kadar kişilik testleri yaptığımız, analizlerini yaptığımız insanların çoğunluğu Türk milletinde fiziksel, sonra ikinci sırada duygusal, en son zihinsel motifler çıkmıştır. En çok fiziksel motif baskın. Yani zaten belki bu çok enteresan, tavuk ve yumurta ikilemi gibidir. Hı-hı. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar gibi. Türk toplumu fiziksel olduğu için mi göçebeydi, yoksa göçebe olduğu için mi fiziksel bir kişilik motifi geliştirdi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama biz toplum olarak da fiziksel bir toplumuz. Yani mücadeleye yatkın.
Evet.
Efendim en ufak bir şeyde hemen öfkelenmeye meyyal.
Evet.
Lider yapılı. Ben bazen espri yapıyorum. Diyorum ki yani en küçüğümüzün bile başbakan olmak istediği bir milletiz biz. Yani küçücük çocuğa soruyoruz, ne olmak istiyorsun? Başbakan olmak istiyorum, cumhurbaşkanı olmak istiyorum diye. Yani lider bir milletiz.
Evet.
Şimdi
sözünüzü kesiyorum ama Osmanlı'nın 600 yıl ayakta kalması ve fetihlerle geniş coğrafyaya yayılması da bu fiziksel özelliğinden kaynaklanıyor herhalde.
Kesinlikle. Zaten fütuhatlar o dönemde aktif bir şekilde devam ettiği için fiziksel merkez kendini aslında tatmin etme fırsatı bulmuştur. Aksi takdirde yani bu fütuhat, bu hareket durduğu an birbirini yemeye başlarsın. Yani fiziksel insanların ve toplumların özelliği budur. Toplumların da bir enegramı vardır tabiri caizse. Her toplumun bir kişilik baskın kişilik motifi ve ideal insan tiplemesi var. Mesela Japonlar daha zihinsel bir motiftir bize göre.
Evet.
Efendim gene Akdeniz toplumları, işte İtalyanlar falan daha duygusal,
duygusal, evet,
motiflerdir. Bizimkisi fiziksel bir motif. Yani dediğimiz gibi yönetilmesi zor. Yönetmek için de işte yani bükemediğin bileği öp anlayışı vardır fiziksellerde. O yüzden ben hep söylerim. Yani bu toplum hep böyle tek adam aramıştır. Yani binlerce, evet, yıl böyle yönetilmiş bu toplum.
Günümüz tartışması başkanlık olsun olmasın mı,
tartışmalarına da bir ışık tutabilir. Fiziksel toplumlar tek adamla yönetilir. Bu gerçekten böyledir. Yani bunu ben şu anda hani siyasi olarak söylemiyorum. Yani bir kişilik tipoloji sayısından bakarsak ideolojilerin dışında fiziksel yapılı toplumlar tek bir liderle yönetilir. Zaten o toplumlarda başlarındaki kişinin de fiziksel olmasını isterler.
Evet.
Yani fiziksel bir insan fiziksel bir daha güçlü bir fizikseli ancak kabul edebilir. Evet. Yani harbi olacak, dobro olacak, geri adım atmayacak, kararlı olacak, yüzleşmekten korkmayacak. Yani ben hep şöyle derim bazen espriyle karışık. Mesela fiziksel bir topluma duygusal bir lider asla lider olamaz.
Evet, ilginç.
Tarih de bunu bize gösteriyor. Enneagram bilgisi de bunu gösteriyor. Yani fiziksel toplumların başına duygusal liderler geçemez. Zihinsel bir lider de geçemez. Çünkü yapı uymaz, terstir.
Evet.
Hatta benim şahsi gözlemim, yani Türk toplumunda siyasal partiler, hatta birçok vakıflar, dernekler bile benzer kişilik tiplerini kendisine çekerek oluşmuştu. Yani insanlar orada ortak bir nokta buluyorsa çoğunlukla aslında ideolojilerden falan değil, kişilik yapısına uygun olduğundandır.
Evet.
Mesela milliyetçi bir partiyim diyen, yani parti bizim ülkemizde de milliyetçi parti, yani Milliyetçi Hareket Partisi diyelim, MHP. Evet. Mesela fiziksel yapılı insanlardan
olur. Evet,
olur.
Evet.
Hani MHP'yi zihninizde canlandırın. Fiziksel yapılıdır. Hani bu insanların içerisinde çok duygusal veya çok zihinsel insan bulamazsınız. Hani duramaz zaten, eleştirir, yapısı uymaz.
Evet.
Şey gibi düşünün, mıknatıs bir sürü metalin içerisinden sadece hani demir veya kendi çektiklerini çeker, diğerlerini bırakır gibi, evet, düşünün. Mıknatısı yaklaştırdığınızda onun gibi futbol kulüpleri taraftarlıklarında da benzer kişilik tipleri etkilidir. Yani aynı kişilik tipleri kendisini bulur o takımda.
Evet.
Siyasal partilerde de öyle. Yani kişi ideolojisini beğensin beğenmesin, o siyasal partiyi desteklemeye devam eder. Niçin? Kendi kişiliğine uygun, evet, bir yapı bulur. Onun karşılığını bulur. O yüzden işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da fiziksel bir yapıdır. İşte onu düşünün, o Kasımpaşalılık, işte evet, o şey,
dobra
olması, o one minute, evet, çıkışı, bunu, evet, ancak bir fiziksel yapar. Mesela oradan da anlayabilirsiniz. Zihinsel bir insan asla bunu yapamaz. Neden?
Evet.
Bir zihinsel önünü ardını düşünmeden hareket etmez. Yani ben bunu yaparsam bu nereye gider, şu şöyle olursam nereye gider diye yapmadan önce düşünür, tartar, bakar, ya bu sıkıntı doğurabilir deyip vazgeçer.
Evet.
Ama bir fiziksel, yani reaktiftir. Direkt etkiye tepki evet, göstererek bunu yapar yani. Çok nettir, natural.
Evet. Evet.
Natüreldir. Zaten insanlar bunu anlar. Natürel mi değil. Gene çok meşhur fizikseller,
evet,
var.
Kimler hocam?
Türk toplumunda. İşte mesela gene bu tabii fiziksellerin de kendi arasında bu sisteme göre 3 farklı varyasyonu var. Yani 9 ana motif. Mesela Devlet Bahçeli MHP'nin başındaki de bir
fizikseldir.
Fizikselin enneagram sisteminde 1 numaralı modeli. Bir de mesela Tayyip Bey 8 numaralı modeldir. Bu numaralar da daha farklı bir ilim gerektiriyor ama yani 8 en koyusu, 1'ler ise daha düzenli, daha zihinsel görünümlü fiziksellerdir.
Evet.
Yani fizikselin zihinseli gibi bir şey diyelim.
Evet.
Bu açıdan gene meşhur fiziksellere örnek bu meşhur Kurtlar Vadisi dizisinin işte Memati karakteri, Evet. Fizikselin karakter sağlıksız olur. Bir
sağlıksız modeli.
Sağlıksız bir modelidir.
Evet.
Polat Alemdar da fizikseldir. O da 9 numara dediğimiz daha uyumlu bir fiziksel modeli.
Biraz sanaldan vermiş olduk ama yani şey olarak uyuyor birebir.
Doğru. Meşhur işte bu meşhur bir yarışma var gene adada yarışıyorlar ya bu.
Evet, Survivor.
Survivor yarışması. Orada da mesela Turabi diye bir karakter var. O da mesela tam bir fizikseldir. Her şeyiyle fiziksel. Zaten o karakterine kendisini yakın bulanlar onu destekler.
Evet, öyle bir şey vardır.
Tabii, evet. Bir yani, de onun karşısında diğer işte duygusal ve zihinsel kişilik motifleri olan yarışmacılar var. İşte duygusal kişilik motifleri de öbür yarışmacıyı destekliyor. Niye? İşte ya valla onu daha çok seviyorum.
Kendini yakın görüyor
bravo,
çünkü.
Evet. Bravo. Buradan hemen şunu söyleyelim. İlginçtir, insanoğlu kendine benzeyeni sever.
Evet.
Yani bu çok önemli bir şey. Hatta Kur'an-ı Kerim'de işte Yakup peygamber, Yusuf peygamberi en çok diğer çocuklar arasında sevdi. Niye? Kendisini gördüğü söylenir.
Evet.
O yüzden de imtihan oldu. Hani anne babalıkta bile çocuklar arasında ayrım yoktur ama kendine benzeyeni biraz daha farklı seversin. Yani kendi küçüklüğünü görürsün falan.
Günümüze dönelim tekrar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın 9 seçim kazanması da bunun bir göstergesi
kesinlikle
olsa gerek değil mi?
Yani %100 bunun göstergesi. Yani bu toplum mesela eleştiriyor kişi ya şöyle davranmasa böyle davranmasa diyor ama peşinden ya yakışıyor kardeşim.
Bir de onu söylüyor.
Böyle söylüyor. Yani buradan neyi görüyorsunuz? Yani ideolojilerin haricinde sırf kişiliğiyle defa Tayyip Bey bu toplumun kişilik, yani yaygın kişilik yapısına uygun bir karakter gösteriyor. Yani baskın bir karakter olmalı. Bu toplum lideri tanımlarken böyle tanımlıyor.
Evet.
Yani lider nedir? Böyledir. Kararlıdır, işte vazgeçmez, efendim harbidir, dobradır. Bakışlarıyla kararlılık göstermelidir. Kararsız bir insan istemez. Efendim, yeri geldiğinde mazlum, işte Hazreti Ömer örneğinde verdiğim gibi. Yani mazlumu koruyan bir kurdun koyunu kapmasından kendisini sorumlu tutacak.
Evet.
Bir şey tabi enegram, mesela Sufi enegram modeline göre fiziksellerin aynı zamanda ilk önce duygusal özelliklerini geliştirmesi gerektiği söylenir. Gelişim haritası böyle söyler. Tayyip Bey de duygusal özelliklerini geliştirmiş bir lider.
Evet.
Mesela yeri geldiğinde şiir okuması,
ağlaması.
Evet. Bu onu tam tamamlıyor. Yani kadim Sufi enegram modeline de uygun bir şey bu. Çok enteresan. Binlerce yıl öncesinde bu tavsiyeler yapılmış. Bu modele Tayyip Bey de artık kader ilahi, yani bilinçli bilinçsiz bir şekilde kendisini bu şekilde geliştirmiş. Ve kader denk noktası denilen noktada hakikaten toplumun kodlarına diyelim buna biz. Yani kişilik kodlarına, ruhsal kodlarına uygun bir motif olarak ortaya çıkmış.
Evet.
Yani Tayyip Bey aşırı zihinsel bir insan olsaydı veya çok aşırı duygusal bir insan olsaydı gene tutunamazdı.
Evet.
Duygusal merkezlerden ve fiziksel, zihinsel merkezlerden de bahsedeceğiz. Bu vesileyle isterseniz.
Hocam son 2-3 dakikaya
giriyoruz.
Giriyoruz.
Zaten planımızda da yani hemen hemen her program bir merkez gibi olacak aşağı yukarı. Bu programda fiziksel merkezlerden bahsettik. Yaygın olarak da dediğim gibi toplumda fizikseller baskın ve fiziksellerden iyi yöneticiler olur. Mesela fiziksellerin önemli özelliklerinden birisi de şeydir. İnisiyatif kullanmalarıdır.
Evet.
Yani bir fiziksel hangi işi yapıyorsa yapsın işiyle ilgili mutlaka bir inisiyatif kullanır.
Risk alır. Evet.
Örneğin mesela bizim çalıştığımız yerde bir çaycımız vardı. Fizikseldi çaycı.
Evet.
Çaycılık gibi işler fiziksellere pek uygun değildir bu arada. Yani fizikseller özellikle tezgah önü, müşteriyle temas noktalarında pek başarılı olmazlar. Çünkü iletişim noktasında sabırsızdır ve bir müddet sonra öfkelenebilir.
Evet.
Ama onu bir grubun başına koyarsan çok iyi yönetir.
Evet.
Yani boyu ne olursa olsun mücadele edecek. Yani diyelim ki kısa boylu birisi dev bir adama bile eğil ben seni tokatlayacağım diyebilir yani.
Evet.
Yani böyle bir mücadele, ruhsal bir yapı bu. Çaycımız vardı. Bir gün yöneticisine gelmiş, işte önüne fiş koymuş. Yöneticisi sormuş, demiş ki bu nedir? Demiş ki kardeşim çay bitti. Gittim çay aldım demiş. Bir sakıncası mı var? Yani şimdi konuşma şekli de böyle. Ya demiş hani keşke bize söyleseydin falan hani. Ondan sonra ya kardeşim demiş, verecekseniz verin, vermeyecekseniz benden olsun yahu demiş, kalkmış.
Evet.
Şimdi bu yapı çok enteresandır. Yani inisiyatif kullanıyor. Çay bitmiş, gidiyor alıyor efendim ve fişini ortaya koyuyor. Bu işte inisiyatif kullanma şeyi enteresandır. O yüzden de fizikselleri yönetmek için zaman zaman bu kurumsal yönetim liderlik tarafına da vurgu yapacağız. Yönetmek için kesinlikle fizikselin anladığı dilden, yani ona kendinizi ispat etmeniz gerekir. Aynı şekilde fiziksel çocuğunuz varsa da aynı şekilde. Bunları da zaman zaman konuşacağız ilerleyen programlarda.
Bunlar
da.
Bunlar önemli noktalar çünkü birebir günlük hayatımızda mesela eşler arasında işte tabii. Uyum, çocuk nasıl, fiziksel bir çocuğun eğitimi nasıl olmalı?
Kesinlikle onlara da değineceğiz. Çünkü kısaca şöyle de hemen duygusal ve zihinsellerle ilgili de ön bir bilgi vereyim. Sonra programda da devam edeceğiz.
Evet.
Duygusallar sevgi ve ilgi merkezli insanlar. Yani sevgi ve ilgiyi kendi üzerlerine tutmak için değişik stratejiler kullanırlar. Mesela fedakarlık yaparlar. Efendim hayır diyemez. Ya efendim etrafımdaki insanlara yardım edeyim derken kendisinden verir. Yani mum gibi etrafımı aydınlatayım derken kendi eriyen motiflerdir bunlar. Şimdi fizikselde çok terstir. O yüzden herkes kendi kişilik tipini bilir ve başkalarını eleştirir. Zaten benim burada yıkmak istediğim ve oluşturmak istediğim en temel anlayışlardan birisi budur. Kişilik terörü diye bir şey kullanıyorum ben. Kişilik terörü şudur. İnsanlar herkesi kendisi gibi olmaya mecbur etmek ister.
Evet, herkes benim gibi olsun
herkes
ister.
Herkes benim gibi olsun ister. Ve kendisine benzeyeni sevdiği için bu sefer kendisi çalışmam gibi olanı ayrıştırır. Mesela yönetici çalışanlar arasında kendisi gibi olan daha çok sever filan. Ona farklı davranmaya başlar. Diğerini beğenmez. Aslında beğenmediği kişilik tipi de bu toplumda bir gerekliliktir. Büyük bir iş görür. Ve bunu anlamakla gelişim yolculuğu başlar. İnsanların ilk anlaması gereken şey kendisinden farklı kişilik motiflerinin olduğu ve onların da doğru olduğu şeklindedir. Bu ilk önce kişide bir karmaşıklığa sebep olur. Çünkü artık kendisini referans alarak, ölçü alarak değerlendirme yapmaz.
Evet.
Çünkü, ve karşısındaki de doğru olabilir der. Bu uyumu, diyaloğu ve iletişimde kaliteyi getirir. Yani toplumsal barış da buradan gelir. Yaşadığımız bütün problemlerin temelinde bu kişilik çatışması var. Yani efendim ben doğruyum, o yanlış. Bundan hoşlanmadım. Hoşlanmadım neden? Sebebi belirsizdir. Aslında o kişilik çatışması vardır orada. Ve o kişiliği yargılar. Mesela fizikseller duygusalları çok yargılar. Fiziksellere göre duygusal kişilik motifleri normal değildir. Bu ne der ya, böyle der şey mi olur yani? Mesela erkek modeli, mesela bizim toplumumuzda erkek modeli fiziksel erkek modelidir. Aslında hem iyi hem kötü bir şeydir. Yani bir erkek çocuğu fiziksel olmalı. Mesela kavgada kaçmamalı, kavga etmeli, kavgada ne bileyim. Mesela baba fiziksel, çocuk geliyor bugün okulda işte kavga etmiş. Bana vurdular falan. Bir tane de babası ona geri geldiğinde, bizim kültürümüzde vardır bunlar.
Evet.
Bir tane de babası vurur ona. Bir daha dayak yiyip gelme der. Yani çocuk fiziksel olmaya zorlanır.
Evet.
Fiziksel erkek modeli bilinçaltımızda vardır. İşte dizilerde de hep buna vurgu yapılır. Yani erkek fiziksel erkek modeli böyle olmalı. Ama duygusal erkek modeli neden olmasın? İşte fizikseller duygusalları yargılarlar. Duygusallar da fizikselleri yargılarlar. Yani kaba olduğunu düşünürler. Ya bunların kaba o insanlar hocam. Bunların eğitilmesi lazım derler. Herkes kendi merkeze alır. Ama düşünün. Mesela bir duygusal erkeğin yaptığını bir fiziksel erkek yapamaz. Ne demek?
Evet.
Duygusal erkeklerin birçoğundan efendim ne olur? Tutar. İşte sanatçı olur.
Evet.
Mesela duygusal erkeklerin birçoğundan sanatçılar çıkar. Efendim bu ünlü popçuların birçoğu duygusal kişilik motifinden olur. Fizikseller asla bu tip şeyleri beceremezler. Yapamaz yani. Fiziksel bir erkek tutup da kolay kolay şarkıcı olamaz.
Daha çok sportif herhalde.
İmrenemez. Yani imreni yapamaz.
Hı hı.
Yapı buna müsait değil. Mesela duygusal erkeklerin birçoğundan işte tiyatro, sanat alanda gördüğümüz, ekranlarda gördüğümüz sanatçı erkeklerin birçoğu duygusal erkek modelindedir.
Evet.
Yani duygusal erkek modeli kötüdür, fiziksel erkek modeli iyidir diyemeyiz. İşte ben de zaten bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bunu yapabilirsem zaten büyük bir şey başarmış olacağım.
Evet.
Yani şu iyidir, şu kötüdür demeden insanı ne olsan ol gel anlayışı işte burada devreye girer. Ve kişilik motiflerini de bu noktada değerlendirmek gerekir. Yani fiziksel merkezler, duygusal merkezler, zihinsel merkezler ise önce düşün sonra harekete geç diyen, hikmeti arayan, sorgulayan, eleştiren, temkinli ve tedbirli kişilik motifleridir ki genelde zihinsel mesleklerle uğraşanlar bu motiften çıkarlar. İşte evet. Yazarlar, eleştirmenler, köşe yazarları, hukukçular, felsefeciler,
evet.
Efendim, düşünürler.
Evet.
Bunlar çoğunlukla zihinsel motiften çıkar. Gazetecilik, sanatçılık, işte iletişim sektörü, radyo, televizyon ve benzeri gene duygusallardan çoğunlukla çıkar. Efendim, yapma etme işleri, askeri teşkilat, işte askeriye, polis, belediye, mesela. Zabıta, polis teşkilatı. Gene şantiyeler, bu mühendislik türü işler, yapma etme için construction dedikleri. O konuda fizikseller çok iyidir. Her birinin kendince bir meziyeti vardır. Önemli olan işte bu üç merkezini, insanın kendisinde var olan bu üç merkezi tanıması, onlarla barışması, onları birbiriyle barıştırmasıdır ki ben buna aslında Müslüman olmak işte burada Müslüman olmak diyorum.
Çok güzel bir ifade, evet.
Çünkü İslam teslim köküyle aynı, teslim İslam aynı kök. Barış, huzur demek. Neyin barışı? İşte bu merkezlerin kendi arasında barışması, dengeye gelmesi, her birinin kendini farkında olarak hareket etmesi. Bu üç merkez birbiriyle barışırsa kişi aslında o zaman merkezlerini Müslüman etmiş olur.
Evet.
Yani nefsini terbiye etmiş olur. Zaten seri süluk da bu üç merkezin eğitilmesi, terbiye edilmesi, kontrol edilmesi yolculuğudur. Tasavvuf da tam olarak bunu yapar. Bizim günümüz insanlığında tam olarak ihtiyaç duyduğu şey aslında budur.
Evet, inşallah bu yolculuğa haftaya devam edelim hocam.
Evet, haftaya çok güzel. Duygusal kişilik motifleri ve ünlü örnekleriyle devam edeceğiz.
İnşallah çok faydalı bir program oldu. Kendimden pek bir şey bulamadım bu programda ama
İnşallah
herhalde haftaya duygusalda kendime dair bir şeyler bulabileceğim.
Radyocular genelde duygusal motifte kendilerini buluyorlar. Evet.
Evet. Evet, bu hafta değerli dinleyiciler fiziksel özellikleri taşıyan motifleri paylaştık sizinle. Hocam bunları anlatmaya çalıştı. Haftaya duygusal özellikleri paylaşacağız. Değerli dinleyiciler, psikolojik danışman ve kurumsal yönetim danışmanı yardımcı doçent doktor Turgay Şirin beyefendi ile Merkez İnsan programında sizlerle birlikte olduk ve haftaya tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.